Hicret.
Bismillahirrahmanirrahim. Fakul Rabbi edhilni mudhala sıdkı. Peki. Rabbi. Seni doğruluk, güzellik, sadakat ile girdiğim yere girdir. Ve ahricni muhracas. Ve beni çıkardığın ya da çıktığım yerden sadakatle, doğrulukla, güzellikle çıkar. Ve cealli milledünke sultanen nasira. Ve benim için katından bir delil, bir yardımcı güç, bir belge, yani senin desteğin, senin yardımınla girdiğim yere girdir. Çıktığım yerden çıkar ve beni katından bir güçle destekle. İsra suresinin 80. ayeti. Taberi'nin, Kurtubi'nin ve daha başka bazı müfessirlerin tespitine göre tam da Resulullah Mekke'yi terk ederken inmişti. Ama ben bu inişi fiili iniş zamanı olarak değil, ondan daha önce inmiş olup da sanki o günün ruhu için inmiş, o günün anlam ve önemini ifade ediyor biçiminde anlıyorum. Hicret, Sevr Dağı'ndan inen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arkadaşı Ebu Bekir'le birlikte develere binecekler. Abdullah bin Ureykıt, müşrik, bir iz sürücü, alanında uzman, bölgenin yollarını, gizli kapaklı patika yollarını avucunun içi gibi bilen uzman, ehli hibre biri. Onun için o tercih edilmiş. Müşrik ama işinin ehli, liyakat sahibi. Bir, ikincisi güvenilir. Güvenilir. Güvenilirden kastım, bir insan mümin olmazsa da güvenilir mi? Çok ilginç. Resulullah'ın Suheyb-i Rumi için söylediği söz aklıma geldi. Suheyb, Müslüman olmasa da davranışlarıyla bir Müslüman gibi yaşar. Resulullah'ın anladığı bu. Davranışların Müslüman olması. İnsanın fıtratına uygun davranması. Demek ki bu manada bazen kendisi kamp olarak Müslüman kampta yer almasa da bir takım davranışları Müslümanlaşabiliyor. Ama kamp olarak Müslüman kampta yer alıyor, bir takım davranışları gayrimüslim davranışlar. Ahlakı gayrimüslim ahlak. Yani ahlakı Müslüman olmamış. Ticareti Müslüman olmamış, kendisi olmuş ama insanlar arası ilişkisi Müslüman değil. Kendi Müslüman ama. Yani tersi de geçer. İşte Abdullah bin Ureykıt, bir müşrik ama ehli, işini alanında uzman bir. Yalnız bir olay oluyor bu sırada. Çok dikkat çekici bir olay. Bu olayı bize İbni Hişam naklediyor. İbni Sa'd naklediyor. İkinci dereceden bazı hadis kaynakları da naklediyor. Hazreti Ebu Bekir iki deveyi almış, bir çobana vermişti beslenmesi için. Haber gönderildiğinde getirilmesi için. Resulullah'ın işaretini alınca. Develerin en güzel olanına Resulullah'ı davet etti. Ya Resulallah, buyurun beni. Resulullah, hayır. Ben, benim olan deveye, benim olmayan deveye binmem. Ya Resulallah, istediğin senindir. Hayır Ebu Bekir. Sen buna ne ödedin? Ya Resulallah, ne ödedin Ebu Bekir? Şu kadar ödedim ya Resulallah. Bir rivayete göre, Bavdur'un sahibine göre 400 dirhem. tamam, senden bu deveyi bilahere vermek üzere o fiyata satın alıyor. Can pazarı. Can pazarı. Hicretin en ateşli anı. Yana yakıla müşrikler Resulullah'ı arıyor. Resulullah ise misyonunun bilincinde bir peygamber olarak orada hayatının en riskli anında kimsenin deveye, devenin fiyatına, şuna buna bakmadığı bir zamanda bir ahlak dersi. Bir ahlak dersi. Ama bu dersin bir görünen boyutu var, bir de görünmeyen. Görünen boyutu gerçekten de Resulullah'ın insani ilişkilerinde ne denli rasyonel, ne denli ayakları yere basan bir tavır içinde olduğunu gösteriyor. Ebu Bekir daha önce birçok hediye sunmuştu ve kabul etmişti Resulullah. Ne kıymeti var? Ebu Bekir canını sundu. Bir devenin ne kıymeti var? Olay farklı. Olay hicret. Her peygamberin ömründe yaşadığı, adeta nübüvvet silsilesinin bir geleneği haline gelmiş hicret olunca söz konusu olay iş farklılaşıyor. Hicreti Resulullah sırf kendi imkanlarıyla yapmak istiyor. Yani Allah'a sunulmuş mahza ve saf bir ibadet haline getirmek istiyor. Onun için hicrette bir başkasının, bir başka kulun eli olsun istemiyor. Hicret farklı bir ibadet. İşte bu anlamda hicret bir göçüş, bir kaçış, bir taşınma, bir intikal değil, bir ibadete dönüşüyor. Bu anlamıyla bir ibadet. Onun için ibadeti mahza, mahza kendisiyle Rabbi arasında kılmak istiyor sevgili Efendimiz. Ve bir de ahlak dersi veriyor dediğim gibi. İşte bunun üzerine biniliyor bu duyalıktan sonra. Bu alışverişten. Ve gündüzleri saklanılıp, geceleri yürünerek tam 12 gün sonra 1 Eylül ayında Kuba görülüyor. Resulullah kendisine mana aleminde gösterilen diyarın, hicret diyarının orası olduğunu bir kez daha anlıyor ve mutmain. Uzaktan, çok uzaktan silüetler belirince Kubalılar her gün Kuba dışına çıkıyorlar. Kızgın kumları uzaktan tepelerden seyrediyorlar. Akşam yanmış bir vaziyette, susuz bir vaziyette ama hepsinden öte aradıkları, bekledikleri yolcusuz boynu bükük evlerine dönüyorlar. Heyecan gün geçtikçe doruğa çıkıyor Kuba'da. Kuba, Medine'nin, Yesrib'in merkezinde yer almıyor. 10 kilometre kadar sahil ile Mekke tarafına düşen bir yerde yer alan bir vaha. Bu vaha daha önce Resulullah'ın Mekke'den yolladığı, Mekke'den göç etmiş olan sahabilere, muhacirlere ilk durak oluyor, ilk konak oluyor. Hazreti Hamza, Hazreti Ömer, Kuba'dan geçen birçok muhacirden sadece birkaç. Yine o günde Kubalılar çıkıyorlar, öğle sıcağına kadar bekliyorlar. Öğle sıcağı çok şiddetli bir biçimde ağırlaşınca, dayanamayacak hal alınca dönüyorlar. Ortalıkta kimse yok. O güne kadar, son güne kadar gündüz gizlenip gece yol alan Resulullah ve arkadaşı, o gün gündüz de yol almak üzere plan yapıyorlar. Ancak bir şey oluyor.
O arada tam Kuba'ya yaklaşırken artık tepelerin, dağların, kayalıkların bitip kum çölünün başladığı, vahalarla dağlar arasındaki kum çölünün başladığı yerde Resulullah bir risk atlatıyor. O da kaynakların bize ittifakla haber verdiği, Resulullah'ı onun başına konan ödülü almak için arayan bir müşrik, Süraka. Süraka uzaktan Resulullah'a doğru gelirken ilk fark eden Hazreti Ebubekir oluyor. Hazreti Ebubekir, "Ya Resulallah, geliyor bir tanesi," diyor. Resulullah bir arkasına bakıyorlar. "Telaş etme Ebubekir. Allah bizi korur," diyor. Ama Hazreti Ebubekir telaş etmeye devam ediyor. Bir önüne geçiyor Resulullah'ın, bir arkasına geçiyor. Ama işte o kadar. Hepsi o kadar. Yanlarında bir Abdullah bin Ureykıt var. Başkaca da kimse yok. Atlı yaklaşıyor. Yaklaşırken atı tökezliyor, sürçüyor. Kendisi de yere kapaklanıyor. Ama yine atına atlıyor. Lakin bunu bir işaret sayıyor. Müşrik Arapların geleneğine göre arkasından çıkmış olan oklardan bir tanesini fal niyetine çekiyor. Kafasından tutuyor, şu oku alırsam, okların ucu kırmızılı, siyahlı, yeşilli, sarılı boyanmış. Şu ok çıkarsa, tamam bu işte sonuç alırım, şu çıkarsa sonuç almam diye aklından tutuyor ve çekiyor. Çektiği ok, sonuç almam diye aklından tuttuğu ok. Herhalde diyor, yanlış oldu. Bir daha çekiyor, yine sonuç almam derken o çekme sırasında atı bir daha tökezliyor ve yine kapaklanıyor. Ondan sonra ikinci defa biniyor ve üçüncüsünde tam Resulullah'a yetişecekken yumuşak bir kum zemininde atı kuma saplanıyor. Bu sefer artık atının üzerinden düşmüş bir halde, "Ya Muhammed, vallahi pes," diyor. "Benden korkmana gerek yok. Anladım ki sen tekin, boş biri değilsin. Onun için de ben niyetimden vazgeçtim." Orada kısa bir diyalog geçiyor. "Ben senin arkandan gelen herkesi senden çevireceğim. Yeter ki beni şu durumdan kurtar. Atımı şu girdiği yerden kurtar. Kurtulması için dua et," diyor daha doğrusu. Ve o anda Buhari'nin naklettiği bir habere göre, bu ayrıntılar Buhari'den, bir de Resulullah'tan kendisine ileride vesika olmak üzere küçük bir not yazmasını istiyor. "Sen," diyor, "kral olursan ileride, sen bu bölgelere hakim olursan, bana dokunulmazlık belgesi yazar mısın?" Hazreti Ebubekir bir deri parçası yırtıyor, Resulullah'ın söylediği iki cümleyi oracıkta yazıp Süraka'ya veriyorlar. "Günün önünde," diyor müfessirlerimizden biri, "Resulullah'ın kellesini almak için arkasına düşen Süraka, günün sonunda Resulullah'ın baş muhafızı oluyordu. Çünkü Süraka geri dönüyor, arkadan ne kadar Resulullah'ı arayan adam varsa hepsini çeviriyor. Buradan sonra yok, buradan önce arayın," diyor, "gidin. Aşağılarda arayın." Ve bu hadiseden sonra Resulullah Kuba'nın ufkunda görününce kimse yok. Müminler yorgun ve bitkin bir halde öğle uykusuna, kaylule'ye dalmışlar. Ancak evinin damında bir Yahudi iş görüyor. Uzaktan bembeyaz kıyafetler içerisinde küçük bir kafileyi fark edince anlıyor ki Kuballıların her gün beklemek için çıktıkları yolcular geliyor. "Ya Benu Kayle, ey Kayle oğulları, kad ca'e sahibukum,
arkadaşınız işte geliyor diyor. İşte bu haber üzerine sanki birdenbire gökten bir muştu gelmiş gibi evinin avlularında, gölgelerde uyuyakalmış olan Kubalılar zılgıtlar çekerek birbirlerini kaldırıyorlar. Bir coşku Kuba'da, bir düğün, bir bayram ve yollara dökülüyorlar o sıcakta. Uzaktan kimin önde olduğu tanımıyorlar tabii. Ne Resulullah'ı tanıyorlar, ne Hazreti Ebubekir'i. Ama içlerinde daha önce gidip de tanıyanlar var. Bunlardan biri Es'ad bin Zürare. O da Kuba'da oturuyor. Kaçınıyorlar. Ya Resulallah bize diyorlar. Ama Resulullah yaşlı dul bir hanımın evini tercih ediyor. Gönlünü almak için. Nedir sebep bilemiyoruz. O hanımın evinde kalıyor. 3 gün orada tebrikleri kabul ediyor. İlk defa konuştuğu şey şu Kuballara. Ey nas! İnsanlar. Misyonunun farkında bir peygamber. İnsanlar var karşısında. Misyon insanlara. Ey nas! Birbirinize selam veriniz. Yani artık barış ve esenlik garantisi veriniz birbirinize. Bunun anlamı biraz sonra anlaşılıyor çünkü. 2. tavsiyesi. Akrabalık bağlarını koruyunuz. Tamam. Anlaşıldı. Yani geleneğin getirdiği güzellikleri reddetmeyecek. Yani bıçakla kesermiş gibi toplumun tüm değerlerini atmıyor bu peygamber. 3. tavsiyesi. Aranızdaki yoksulları ve yetimleri koruyun. Bir yere girmiş, can pazarından yeni çıkmış bir peygamber, geldiği yerde daha ne olacağı meçhul, kendisini nasıl kabulleneceği meçhul olan bir yerde verdiği ilk mesaja bakınız. İnsanlar benim emniyetimi sağlayın, güvenimi sağlayın, bana iyi bir yer bulun, etrafımda muhafızlar nerede falan dediği yok. Akrabalık bağlarını koruyun. Yoksulları, yetimleri gözet. Birbirinize selam ver. Ve sonunda cennete ulaş. Bu kadar. Bu 4 cümle. Hepsi 4 cümle. Misyon bu. Resulullah bu işte. Ve o gün Resulullah Es'ad'ı bekliyor. Es'ad gözü gibi sevdiği bir ensar. Medine bir tarafa, Es'ad bir tarafa. Çünkü o çok gayret ediyor. Mus'ab bin Umeyr'in en büyük destekçisi. Es'ad bin Zerare. Es'ad akşama kadar gelmiyor. Herkesler geliyor. Medine'den, Yesrib'den koşup geliyorlar. Resulullah'a hoş geldine geliyorlar. Es'ad yok. Es'ad gece Resulullah yatmadan, ışığı sönmeden evvel gizlice başında bir örtü olduğu halde geliyor. Meğer problem varmış. Es'ad Hazrec'e mensup. Es'ad Evs'ten birini öldürmüş. Resulullah'ın konduğu ev de onlara ait. O kabileye ait. O mahalleye Es'ad giremezmiş. Girirse öldürürlermiş. Çünkü bu as savaşlarında son Evs'le Hazreç arasındaki o yıllar yılı süren bu asın son kapışmasında Es'ad onlardan bir tanesini öldürmüş ve kan davalısı. Resulullah eller geldi sen gelmedin manasında bir şey söylüyor. Şimdi mi gelebildin? Ya Resulallah gelemedim, mazurdum. Resulallah anlıyor tabii, töreleri biliyor. O halde sen burada kal bu gece diyor. Resulallah onu beraberinde bırakıyor. Sabah kalktığında evin sahipleri gelseler ki kanlıları elde. Es'ad benim himayemde. Ya Resulallah bir günlük. Dikkatinizi çekerim. Senin himayende olan bizim de himayemizde. Kucaklaşıveriyorlar. Ve beraberce kol kola, kollarını birbirinin omuzuna yapmış bir halde iki mahalleyi de geziyorlar. Bu bölgede ilk defa olmuş bir olay. Bu bir devrim. Bu iman devrimi işte. İmanın inkılabı bu kadar. Ve o üç gün içerisinde gelen kafileler içinde bir kişi var. Bir kişi. Ne Araplara benziyor ne de Yahudilere bölgedeki. Bölge insanına hiç benzemiyor sima. Farklı bir tip. Bir gün efendileri budarken, ağaç budarken, hurma ağacı budarken ağacın gölgesinde oturan efendileri konuşuyorlar. Gelmiş o. Gelmiş mi? Allah beni kaynanın belasını versin diyor. Bir tanesi öbürüne. Şimdi de tuttular. Peygamber olduğunu iddia ettikleri bir adamı başımıza bela ettiler. Gözleri parlayıveriyor. Ağaçtan atlıyor. Siz ne dediniz diyor. İşine bak diyor. Ne olur siz ne dediniz? İşte şöyle şöyle şöyle. Nereye gelmiş? Kuba'ya. Soruyor soruyor. Tabii sonunda git sana ne diyor be köle. Senin işin mi? Akşam işi bittikten sonra o gece kaçıveriyor Kuba'ya. Bu Selman. Adı Selman olan bir kişi. Selman gençliğinde ateşperest bir aileden geliyor. İsfahan yakınlarındaki bir kentte doğmuş. İran. Ancak hakikat arayışı, hakikat ışığı yüreğinde yanınca bu aşkla çıkıyor ve hakikati arıyor. Önce Suriye. Suriye'de ilmiyle amil bir Hristiyan alimin kapısında öğrencilik yapıyor. Hem de ona hizmet ediyor. Yaşlı bir Hristiyan alim. O vefatına yakın bunu Irak'a gönderiyor. Musul'a. Musul'da da gönderdiği alimin yanında yaşlı, gece gündüz ibadetle meşgul olan, o abid olan alimin yanında, Hristiyan alimin yanında vefatına kadar kalıyor. Onun vasiyeti üzere Amuriye'ye gidiyor. Amuriye'de yine bir alimin yanında kalıyor. Bunlar hepsi birbirini tanıyan ve Hristiyanlar içerisinde hala Allah'a bağlılığını sürdüren ve bozulmamış olan bir grup. Birbirini tanıyorlar. O Amuriye'deki de vefat edecek sıra Tarsus'a gönderiyor. Anadolu'ya. Anadolu'daki Tarsus'taki o zat da vefat edecek zaman diyor ki nereye gideyim efendim senden sonra? Benden sonra bizim arkadaşlarımızdan yaşayan birini bilmiyorum. Ancak bizim kendisini beklediğimiz ama ulaşamadığımız biri var. İki kayalık arasında bir hurmalık vahaya gelecek. Bir peygamber bekleniyor. Sen eğer becerebilirsin git. O beldede iki kayalık harre arasındaki hurmalık vadiye gelecek peygamberi git bul. O zamana kadar epeyce bir miktar para biriktirmiştir Selman. Ve bu miktarı Kelp kabilesinden Anadolu'dan bir şeyler alıp da Arabistan içlerine doğru götüren Kelp kabilesine beni oralara götürün diye veriyor. Ama henüz daha yeri bilmiyor. Yalnız gelip gidenlere sorduğunda İki kayalık arasında bir bitek, çok yeşil bir vadi, bir vaha varmış dediğinde, senin dediğin Yesrib'de olabilir ya da onun yakınında bir başka Vadil Kura diye bir yer var. Vadil Kura da olabilir diyorlar. Tabii Kelp kabilesine kendisini oraya götürmesi için verdiği ücret yetmiyormuş gibi bunu yolda Kelp kabilesi köle diye satıyor. Sattığı insan bir Yahudi. Yahudinin kuzeni de o Yahudi Vadil Kuralı. Vadil Kura'ya getiriyor bunu. Vadil Kura'da kuzeni Medine'de yani Yesrib'de oturan kuzeni olan bir başka Yahudi ile pazarlık yapıp Selman'ı kendisi de Medine'li kuzenine satıyor. Ve Selman bir köle olarak Medine'ye Yesrib'e girerken vallahi aradığım zatın geleceği toprak bu diyor. Uzaktan iki kayalık arasında bir vahayı, yeşil bir vahayı görünce. İşte Selman'ın uzun hakikat arayışı hikayesi bu. Ve Selman Resulullah'a gelip ya Resulallah ben seni beklemek için buradayım diye. Bu uzun hikayesini kısaca özetleyince Resulullah ilgi göstererek dinliyor. Hürmet ediyor. İzzet ikram ediyor. Ve efendilerinin ona herhangi bir eziyet etmemesi için de bir an evvel yolluyor. Üçüncü gün Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kuba'dan çıkıyor ama orada ilk mescidin temelini atıyor. Bir mescit temeli atıyor ve çıkıyor. Bugün o mescidin bulunduğu yerde yeni bir mescit bulunuyor. Bu sefer Akabe beyatlarında kendisine söz veren insanlar gelmişler. Dayıları gelmişler. Anne tarafı. Resulullah'ın anne tarafı Medineli, Yesrib'li. Kuşanmış, kılıçlarını gelmişler. Müminler etrafını almışlar. Resulullah muzaffer bir komutan gibi bu büyük karşılama alayının ortasında Yesrib'e doğru yürüyor. Ranuna Vadisi'ne geldiklerinde ilk cumayı kıldırıyor orada. Beraberindeki o kalabalıkla birlikte ilk cumada yine insanlığın temel değerlerine ait bir hitabede bulunuyor. Dün kendi doğduğu topraktan yalnız başına kovalanan sevgili Nebi'yi bugün doğmadığı topraklar kucak açarak karşılıyor. İnne ma'al usri yusra. Fe inne ma'al usri yusra. Ve Resulullah Medine sırtlarından, Yesrib sırtlarından görününce Medine'de ne kadar çoluk çocuk varsa Resulullah'ı karşılamak için çıkmış olan o büyük kalabalık hep bir ağızdan Tala'al bedru aleyna min seniyyetil veda. Veda yokuşunun sırtından üzerinden bir güneş doğdu bize. Bir ay doğdu üzerimize. Ve yada şükru aleyna ma da'a lillahi da'a. Allah'a davet eden her bir kimse yaşadığı sürece bizim üzerimize de işte şükür vacip oldu. Eyyuhel meb'ûthu fîne ci'te min hayril muta. Ey bize itaat edilmesi gereken bir hayır getiren Resul, elçi. Ey bize kendisine itaat etmemizi gerektiren, güzelliklerle gelen elçi diye bu anlama gelen bir neşide ile karşılıyorlar. Tabi Medine'ye giren Peygamberimiz herkesin ya Resulallah bana, ya Resulallah bana gel istirhamıyla, ricasıyla karşılaşıyor. Resulullah deveyi kendi haline bırakın. Kasva adlı bir deve var altında. O deve kendi yolunu bulsun diyor. Çünkü kime evet dese diğeri boynunu bükecek. Hatta dul kadınlar, yetim çocuklar bile ya Resulallah bize gel diyecekler ama Medine'nin o zenginleri, o kodamanları tabir caizse kabile kendi boylarının reisleri dururken onlar Resulullah'ın yanına yaklaşamıyorlar. Bize gel diyemiyorlar. Resulullah ne o kabile liderlerine evet diyor ne de diğerlerine hayır. Sadece deveyi kendi haline bırakın diyor. Ve kasva boş bir araziye gidiyor. orada çöküyor. Resulullah yine inmiyor. Bir müddet sonra deve kalkıyor, biraz geziyor, yine çöktüğü yere gelip oturuyor. Bu sefer ön ayaklarını atıveriyor, tamam anlaşıldı. Devenin tercihi o. Tabii bu da bir tercih. Aslında belki de Resulullah'ın o anda yapabileceği en doğru seçimdi. Bir tek insanı üzmemek için. O arazinin sahibi iki yetim. Resulullah'ın yine orada da verdiği bir ahlak dersi var. Bu arazinin sahibi kim diyor? O yetimlerin velisi olan zat geliyor. Diyor ki ya Resulallah, ben onların velisiyim ama bunun sahibi iki yetim. Onları çağırtır mısınız? Buradalar ya Resulallah. Böyle temyiz yaşına gelmiş iki tane çocuk. Resulullah'a geliyorlar. Ya Resulallah, hoş geldiniz. Bana bu arsayı satmak ister misiniz? Ya Resulallah, hediye etmek isterim. Yok, satın. Tabii orada Resulullah görevlendiriyor bir kişiyi. O anda Resulullah'ın yükünün, devesinin üzerindeki yükleri Ebu Eyyub el-Ensari almış evine götürmüş. Ya Resulallah bize gidelim diyenler sıraya giriyor ama Resulullah yükü neredeyse kişide orada olması gerekir diyerek Ebu Eyyub'un evine misafir oluyor. O ikinci kata çıkıyor. Resulullah da birinci kata yerleşiyor. Bir müddet sonra kat değiştiriyorlar. Evet, Resulullah Medine'ye işte bu şartlarla giriyor ve artık tarihin kaderi değişiyor. Tarihte bir dönüm noktası, bir kırılma anı yaşanıyor. Bu dönüm noktası aslında belki de gecenin en koyu olduğu vakit, gündüzün en yakın olduğu vakittir. Fehvasınca gecenin en koyu olduğu vakit, yani Mekke'nin tüm karanlığıyla imanı boğmak için üzerine yürüdüğü vakit, Medine'nin, Medine güneşinin doğduğu vakit.